Ayrım 16.
Bir kez bile pişman olmadım. Adana'dan bin parçaya bölünüyordum. Dünyaya kapılarını kapatmış o evde yaşadığım acı beni küçük parçalara ayırıyordu. Her geçen gün ufaldığımı hissediyordum. Çaresizdim. Ankara'da yalnızlık nedir bilmedim. Dostlarla çevriliydik. Baskı bizleri büsbütün kaynaştırıyordu. Bir kez bile çaresizlik duymadım. Biz gerekeni yapıyorduk. Mutlu muydu? Kıran kırana bir yaşam savaşı mıydı verilen? Tüm 50'li yıllar boyunca var olabilme savaşı mı? Mutluluğu anacak hali mi vardı? Fikriye abla özlemişti Adana'daki çocuklarını. Özlemez olur mu? Hep çocuklarının bir gün ona hak vereceği umudunu taşımıştı gizli gizli. Ama umudu hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Çocuklarını varsılığın çekiciliği yutmuştu. Sonraki yıllarda görüşmüştü onlarla. Ama hep bir soğukluk kalmıştı aralarında. Onları bırakıp giden anayı bağışlamamışlardı ne oğlu ne kızı. Onun çocuğu kocasıydı artık, hakkıydı. Düşünceleri yüzünden acı çeken tüm genç insanlardı. Analığı tattığı ve doyamadığı için bunca sevecendi Fikriye abla. Geri dönülmez yollardan geçip varmıştı geldiği noktaya. Geçmişi karanlık bir gölge gibi izliyordu onu. Nereye gitsem insanların bakışlarında bir güvensizlik seziyordum, dostlarınkinde bile. Aşk uğruna yuvasını yıkmış bir kadındı ne de olsa. Kabul edilebilmek için geçmişimi yok ettim. Bu aşkla yeniden var oldum. Sen de mi düşlediğim asi değildin Fikriye abla? Düşüncesinde ve eyleminde eleştirilebilecek hiçbir şeye yer vermemiş, korkmamış, yılmamış, sızlanmamıştı. Hapislere girip çıkmıştı ama dostların gözünde yalnızca hakkının kadınıydı o. Yıllar önce sevda uğruna gözü pek ataklara kalkışmış bir aşk kadını. Çevresinde söylencelenmişti. Diğer devrimci karılarından daha cefakar ve vefakar olmak zorundaydı. Evini hep tertemiz tuttu. Çamaşırlarını sakızlar gibi ağarttı. Yemeğini bir gün bile yakmadı. Kocasının yorgun ayaklarını yıkadı. Hep geride saygılı bekledi. Çektiği çilede geçmişinden arındı. Geçmişi yakıp küllerini savurduktan sonra durup kendime hakkının yarattığı kadına baktım. Beğenmedim. 60'lı yıllar umudu getirmişti onlara. Polis soluğunu ensilerinde duyarak koşar adım yaşanan zaman geride kalmıştı. Dinlenebilir, düşünebilir, soluklanabilirlerdi. Durumları düzelmiş, Dikmen'deki evi satın almışlardı. Fikriye abla yeniden okumaya başlamıştı. Biten gençliğiyle bir şeyler yitirmişti de çok geç olmadan onu bir daha yakalamak istiyordu sanki. Yutarcasına okuyordu. Artık hayatı yalnızca karşısına dikilen biçimiyle görüp selamlamıyor ya da kavgaya tutuşmuyordu. Beyninin içinde görgüleri ve olguları tarttığı, birbiriyle kıyasladığı bir iç yaşam sürdürmeye başlamıştı. Giderek bu gizli yaşam aklının duvarlarına sığmaz oldu. Taşmak başkalarıyla paylaşmak istiyordu. Hayatın nabzı Fikriye abla için toplantılarda, tartışmalarda atmaya başladı. Artık yemeklerin dibi tutuyor, camlar kapılar eskisi kadar parıldamıyordu. Fikriye abla Dikmen'deki eve bağlanmıştı. Küçük toprak parçasının sunduğu fesleğenler, karanfiller ve güvence sımsıcak bir mutluluk armağan ediyordu ona. Burası kira evlerinden çıkartılma kaygılarının, aksi ev sahipleriyle didişmelerin, tabanları yağlayarak umutsuzluk içinde yeni ev aramaların, her ay kirayı denkleştirme çabalarının sonu demekti. Hiç tatmadığı bir özgürlüğün duygusunu yaşıyordu. İlk kez zaman akışını algılayabiliyordu. Dilediğinde biçimlendirebileceği somut bir varlık gibi duyuyordu ellerinde. Güçlüydü. Adana günlerinin yıkıp öteye geçen taşkın ırmak gücü değildi bu. Durmuş, oturmuş, ağırbaşlıydı. Evi ve bahçeyi seviyordu. Tutkulu okumalara ara veriyor, bahçeyle uğraşıyor. Küçük pencereleri özenli el işi perdeleriyle güzelleştiriyordu. Derken bir gün kocası, farkında mısın Fikriye demişti. Tıpkı küçük burjuvalar gibi yaşamaya başladık. Mal mülk edindik. Sen bahçende çiçek yetiştiriyorsun. Ben tembel tembel gazetemi okuyorum. Hoşnut değilim. Fikriye abla dona kalmıştı. Kendisi öylesine mutluyken, dünyayı yeni doğmuş bir çocuğun taze şaşkınlığıyla yeniden kavrarken, yanı başındaki kocası nasıl kaygılar içindeydi? Hep mi diken üstünde yaşamalıyız Hakkı demişti. Toplumsal mücadeleden kaçtığımı zannetmiyordum. Mücadeleye alışmıştım. Benim için soluduğum hava vücudumu kaplayan deri gibiydi. Gül yetiştirmenin ne gibi bir olumsuzluk olduğunu anlayamıyordum. Hakkı'ya huzur batıyordu. Yaşlandığını zannediyordu. Gerçek bir işçi olsaydı her günün 8 saatini bir kayışın başında tek düzeliğin ve cansızlığın içine gömseydi, küçük bahçesinde çiçek yetiştiriyor diye karısına içerler miydi? Bitkilerin topraktan can suyunu emişini işitir, yaşamın onları andan ana değiştiren dokunuşunu duyardı. Çocukluğunu bir çöplükte açlıkla geçirseydi, küçük bir eve sahip olmanın çocuksu sevincini hor görebilir miydi? Huzur öyle uzun boylu sürmemişti. 60'lı yılların sonunda öldürülme kaygıları başlamıştı bile. 71'de bir gece kocası apansız götürülmüştü. Gene mopushaneye yolları uzanıyordu Fikriye ablanın önünde. Yaşamını kazanabilmek için dikiş dikiyor, her hafta aksatmadan kocasına gidiyor, mücadele arkadaşı gençlerle bağlarını sıkı tutuyordu. Zor yıllardı. Kocası 50'sini aşmıştı. Cezaevi artık onun için güçtü. Fikriye abla kaygılıydı. Kocası 74'te çıktı. İkisi de kolları sıvamış, kendilerini tüketircesine çalışıyorlardı. Örgütlenmeler, seminerler, Hakkı çalışkan yaşlanıyordu. Atılıp yakalamak istiyordu. Elinden kaçıp giden gençliğini umarsızca. Toplumsal mücadelenin yeniden yükselen dalgasına yeterince katılamadığını düşünüyordu. Büyük değişimi görmek istiyordu, sabırsızdı. Fikriye abla onu eleştiriyordu. Eleştirmekten hoşlanmıyordu. Bir şeyleri alt üst etme gereksinimiyle tutuşuyordu. Hep örgütlü, tasarımlı ve düzenli yaşamaktan usanmıştı. Bir kez de kendi alevlendirdiği ateşte yanmak istiyordu. Yanı başında Fikriye abla dingin ve dikkatli çiçekleri ve kadın örgütlenmeleriyle uğraşırken. Geçmişte yürünmüş geri dönülmez yolların ördüğü kopması güç bağlarla, anılar ve acılarla bağlıydı karısına. Boğuluyordu. Bu ev onu engelleyen yeni bir cezaeviydi sanki. Ve bir gün boşanmak istediğini söyledi. Nermin'e aşık olmuştu. Yıkılmadım, ölüyordum ama ayaktaydım. Kızım Fikriye dedim kendi kendime. Ne acılar çektin. İki evlat gömdün sayılır. Elbette bunu da göğüsleyeceksin. Ortak hayatımızın neredeyse yarısı ya o ya ben hapisteyken ayrı geçmesine rağmen ona nasıl da bağlıymışım demek ki. O bana bağlanmamıştı. Herhalde bağlanmak istememişti. Bağlılığı onu tehdit eden bir unsur olarak kabul etmişti. Belki de ölçemeyeceği kadar derinden ve Fikriye abladan çok daha fazla bağlıydı. Boşlukta kalınca ancak içkiye tutunabilmişti. Sonra Nermin vicdanının sesine uymuştu. Hakkı çalışkan içiyordu. Eski arkadaşlarının evlerinde kalıyordu kısa sürelerle. Aradan 1-2 yıl geçtikten sonra toparlanmış bir dostunun harekete ilgi duymayan geçkince kız kardeşiyle evlenmişti. Çocukları bile olmuştu. Biri kız biri oğlan. Çocukların doğumundan kısa süre sonra gene içkiye başlamıştı. Artık geriye dönüşü yoktu. Ve Fikriye abla yalnız kalmıştı. Hayat ona her şeyin bittiğini öğretmişti ve bitenlerin ardından koşmamayı. Kim nefret kendine acımayı elinin tersiyle itti siliverdi. Adana'nın üstünü çizdiği gibi. Gözleri eskisi kadar iyi görmüyor, dikiş dikerken zorlanıyordu. Gene de sürdürüyordu dikişi. Boşanırken kocası evi ona bırakmıştı. Zor da olsa geçinebiliyordu. Demirden bir elle denetim altında tutuluyordu gündelik yaşamı. Mapushanede hatırlanmamayı, hayal kurmamayı, özlememeyi öğrenirsin. Yaşadığın ana yapışamazsan mahvoldun. O anı özgürmüş gibi ama tel örgülerin ardında olduğun gerçeğini bir an bile aklından çıkarmadan değerlendirmek zorundasındır. Titizlikle uyulacak gündelik bir çizelge gereklidir. Enerjini ve duygularını serbest bırakamazsın. Çizelgenin dışına çıkarsan bir de bakarsın duygularının egemenliğine girmişsin. Baş edemezsin. Dulluğun yalnızlık mapushanesi Fikriye ablayı uzun süre tutuklayamamıştı. Yaşam onu bekliyordu. Varlığını katıvermişti kendi dışındaki akışa. Pek de zor olmamıştı. Öyle çok genç insan ve aileleri güç durumdaydı ki. Tutuklu ve mahkum aileleri tüm gününü dolduruyordu Fikriye ablanın. Sonra küçük bahçesindeki çiçekleri vardı. Karanfillerle sardunyalar ve derinlerde saklı ıpıssız yüreği. Ve bir gün gün batımı, kızıl mor ışıklar bağ evini kucaklarken yaşanan son kaynaşma, Nermin'le barışması. Yaşamın mucizeleri işte böyledir. Her şeyin bittiğini zannettiğin dakikada güzel bir şey oluverir. Yaşamak insanı şaşırtır. O akşamdan sonra üçümüz hep birlikteydik. Ne kadar sürdü? Çok az, birkaç ay. Derin ve geniş bir zamandı bu. Anılarda upuzun, ılık ve yumuşak sarmalıyordu bizi. Üçümüze de başarmışız, yenmişiz, aşmışız duygularını verip. Fikri ablayı yaşatan ilaçlardansa birlikte yaratılan bu hem koruyucu hem geçirgen ruhsal ortamdı. Ölüm nedir ki demişti Fikri abla. Eğer arifesinde hayat besleyici ve doyurucu olabiliyorsa. Ölüm hastalık, yalnızlık, hapislik. Hastalık Fikri ablaya fazla izin vermedi. Yeniden hastaneye yattı. Günden güne kötüleşiyordu. Ağrıları artınca uyuşturucu verilmeye başlandı. Fikri ablanın her şeyin ayrıdına varmaya alışık beyni başlangıçta bu uygulamaya karşı çıktı. Uyuşturulmak istemeyen gövdesi damarlarında dolaşan maddelere direniyordu. Zamanla etten kemikten varlığının acı çekmek istemeyişi üstün geldi ya da durumun sonuçsuzluğunu kavrayan iradesi direnmekten vazgeçti. Fikri abla günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyordu. Nermin ve ben acı duymadığına seviniyorduk. Uyanıkken neler hissedebileceğini pek düşünmüyorduk. Çılgın gibi koşuşturuyorduk. Hekimlerin ağzından çıkan her söz uyulması gerekli birer yasaydı bizim için. İlaç bulma savaşımı bizi öyle yorgun düşürüyordu ki üzüntü duyacak dermanımız bile kalmıyordu. Hayat garip isimler taşıyan ilaç kutuları, antiseptik kokuları, plastik enjektörler karışımı zorlama ve yapay bir şeye dönüşmüştü. O dönemden anımsayabildiğim tek insanca şey Nermin'le güçlenen dostluğumuzdu. Bazı akşamüstleri bir pastanede oturur dertleşirdik. Nermin'e kendimi anlatırdım. Sessizce dinler, gergin yüzü yumuşardı. Onu saran hüznün yer yer aydınlandığını sezerdim. Belki hep bastırdığı ve bir türlü kurtulamadığı sorunların yanıtlarını buluyordu anlattıklarımda. Arada sırada Hakkı Çalışkan'a duyduğu aşktan ya da Fikri ablaya beslediği sevgiden söz ederdi. Hala evini ve yüreğini dolduran boşlukla yüz yüze kalmaktan kaçıyordu. O sıralar ikimiz de görmezden gelirdik bu kaçışı. Görevini yerine getiren insanların hoşnutluğuyla biramızı ya da kahvemizi yudumlardık. Fikri ablanın soluk almayı sürdürmesini ya da bu uğurdaki uğraşımızı öyle önemsiyorduk ki kendisini hem de tümüyle unuttuğumuzun ayrıdında değildik. Yaşadığımız zaman ve mekanda hasta sahibi olmanın dolmaz çilesiyle kişisel yakınlığa duyduğumuz gereksinim arasında unuttuğumuz bu gerçeği bir gün içimi acıtan bir şaşkınlıkla kavradım. Nasıl bu kadar bencil olabilmiş, nasıl Fikri ablayı ruhsal doyumumuz için kullanabilmiştik? Hastaneye gitmiştim. Fikri abla ağlıyordu. Öfkeliydi, umarsızdı. Onu hiç böyle görmemiştim. Yeter artık diye bağırdı. Hiç bu kadar zavallı olmamıştım. Fikri abla diye kekeledim. Güçlü, dayanıklı Fikri'ye alışıktım. Sayıklıyor sandım, telaşlandım. Hekim çağırmak üzere ayağa fırladım. Otur diye gürledi. Hekim filan istemiyorum. Aklım başımda. Her şeyi hastalığımla izah etmeye ne kadar meraklısınız. Bu telaş nedir? Eli kolu bağlı yatıp ölümü beklemekten hoşlandığımı mı zannediyorsunuz? Niçin hala bekleme süresini uzatmaya çalışıyorsunuz? Cezaevindeyken beni aşan bir amacım vardı. O amaç uğruna kısıtlı bir hayat sürüyordum. Peki şimdiki işkencenin anlamı nedir? Söyler misin bana? Hayatın önüme attığı kırıntılara hiç razı olmadım. Yetinip şükretseydim Adana'daki evimde kalırdım. Hep büyük parçalar koparttım, büyük ısırdım. Şimdi de öyle yapacağım, duydunuz mu? Bırakın, öleceğim. Soluksuz kalmış, boyun damarları şişmişti. Fikri abla dedim usulca. Şiddetle sözümü kesti. Dostlarımı istiyorum, evlatlarımı istiyorum. Fikri abla dedim, gücenik bir sesle. Kaç kez çocuklarınıza haber salalım dedik, izin vermediniz. Onları kastetmiyorum diye bağırdı, sizleri istiyorum. Fikri abla, biz her gün buradayız. Kırılmıştım, onu yaşatmak için denemediğimiz yol, başvurmadığımız kapı kalmamıştı ve böyle teşekkür ediyordu. Hayır dedi, burada olan kalıbınız, siz değilsiniz. Öfkesi dinmişti. Ben Dikmen'deki Nermin'i ve seni istiyorum. Hani birlikte içtiğimiz akşamlar vardı ya, onu geri istiyorum. Ufalmış bedenini sardım. Küçük bir bebek gibi sallıyordum onu göğsümün üstünde. Biliyor musunuz dedi, vazgeçmenin bir zamanı vardır. Çocuklarımızdan, erkeklerimizden, hayat tarzlarımızdan, mutluluktan ve yas tutmaktan. Saati gelince hepsinden vazgeçmesini bildim. Artık yaşamaktan vazgeçmenin zamanıdır. Hayatımda hiçbir şeyi sadece görevimdir diye yapmadım. Öyle davrandım çünkü başka türlüsü elimden gelmezdi. Yaşamak bir görevdir diye soluk alıp veremem. Bir süre ikimiz de sustuk. O kadar zor değil dedi fısıltılı bir sesle. Cezaevinde bilmem ne için en çok toprağa uzanıp yatmayı özlerdim. Kollarımdan sıyrıldı. Yağmurdan sonra ıslak toprak kokusu güzeldir dedi. Doğayı tanımaya pek fırsatım olmadı. Deniz kıyılarına gitmek bizler için lükstü. Ancak son yıllarda bahçede uğraşırken vücudumun doğanın bir parçası olduğunu hissettim. Güzel bir histi. Toprağın kirli bir nesne değil de güvenilir, sıcak ve doğurgan olduğunu düşünürdüm. Tedavi edilmek istemiyorum. Sustu. Ne diyebilirdim? Önüme bakıyordum. Birden, bir bakalım bugün kimler beni yoklamaya geldi dedi. Çocuklarım. Tepkimi ölçmek isteyerek dikkatle bakıyordu yüzüme. Sevinmiştim, çocuklarıyla barışması dileğimdi. Ve babaları. Şaşırdım. Biz haber vermediysek de duymuşlar. Dünya küçük. Buraya iş gezisine gelmişler, bana da uğrayıvermişler. Babalarının ziyareti garip değil mi? Ne dersin? Bilemiyorum. Her neyse onları gördüğüme sevindim. Babalarını da, ne kadar yaşlanmış koca adam. Gözleri doluyordu, neredeyse ağlayacaktı. Başıma gelenlerden kendisini suçluyordu. Olaya bu kadar kişisel bakması çok tuhaf. İyi davranmamış, orospularla gezmiş, ben de ondan kaçmışım. Demek ki son 40 yıl süresinde yarası tazeliğini korumuş. Öfke ve suçluluk arasında gidip gelmiş. Yani yerinde saymış. Hayatımdan memnun olduğumu ona nasıl anlatabilirdim? Tabii böyle bir şeye kalkışmadım. Ne diye onu hayal kırıklığına uğratayım? Çocuklarımız nasıl dedim. Doğrusu kibar davrandılar. İncelik gösterdiler. Tedavinin masraflarını üstlenme teklifinde bulundular. Tabii kabul etmedim. Bak kızım, onlara ana olamadım. Bıraktığımda küçüktüler. Ne acılar çektiler kim bilir. Ne umabilirim, hakkım yok. Pişmanım sanma. Ya inandığım gibi yaşayacaktım ya da yadası yok. İnandığım gibi yaşadım. Gene de gelmeleri içlerinde iyilik olduğunu gösterir öyle değil mi? Beni sevindirdiler. Evet tabii. İnsanlardan hiçbir zaman umut kesmemelidir dedi neşeli bir tavırla. Tabii benden ölüm döşeği itirafları, af dilemeleri bekliyor idiyseler eğer yanıldılar. Duraksadı. İlk kocam beni biraz da olsa sevmiş galiba. Ona haksızlık etmişim. Terk ettiği adamı düşünüyordu. Solgun yüzünde gençlik güzelliğinin izi dirileşti bir an. Uzun yıllar onun bir canavar olduğuna inanmıştım. Pek öyle sayılmaz. Tefeci bezirgan takımının zavallı bir örneğiydi. Hakkı ise onun tam zıttıydı. Gerçek bir sosyalistti. Öyle zannediyorum. Sesinde belli belirsiz bir kırıklık vardı. Ne ilk erkeğimiz şeytandır Fikriye abla, ne ikincisi melek. Değişen bizizdir. Korunmaya muhtaç küçük kızdan sevecen anaya büyürüz geçen zamanla. Ve yaşayıp durur içimizde o toprağa bağlı kadın. Dünyayı değiştirmeyi seçsek bile. Bağlılıklar toprak gibi değişmez ve yürekli olmalıdır. İlk erkeğimizi tümünden mahkum etmeden ikincisiyle birlikteliğe gönlümüz razı olmaz. Hakkı beni asla görmeye gelmezdi dedi küçük kırık sesiyle. Utanırdı. Şimdi inanması güç ama birlikte güzel günler ve geceler yaşadık. Sesinde buruk bir özlem vardı. Yanaklarında utanç bir pembe uçuştu. Gitgide hüzünleniyordu. Yüzü küçülüyor, sönüyordu. Tükenen bir mumun ışığı gibi. Biliyor musun, ilk kocam ve çocuklarım buradayken sınırsız bir yalnızlık duydum. Gitmelerini istedim. Aynı dilden konuşmuyorduk. Ve sizi nasıl özledim bilemezsin. Öksüz bir çocuk gibi Nermin'i ve seni özledim. Biliyor musun, ben hep yalnızdım. Hakkıyla ilk zamanlarımızı saymazsan. Yalnızlığımı fark etmiyordum. Son yıllarda ise unutmaya, belli etmemeye çalıştım. Bir tek sizinle yalnız değildim. Fikriye ablanın andan ana değişen ruh hallerini izliyor, akşam güneşinin renkten renge akan ışıklarını düşünüyordum. Ellerini tuttum. Birden silkindi, canlığını vermişti. İnsan gerçek çizgisinden hiçbir zaman ayrılmamalı dedi. İlk kocamın gelişini abartmayalım. Vicdanında aklanmayı istiyordu, hepsi bu. Amacı kendi gözünde yücelmekti. bundan böyle nasıl iyiliksever olduğunu düşünüp işçilerini daha bir gönül huzuruyla sömürecek. Gözlerinde muzip bir ışık parmağını sallıyordu gençlerin ilk yıllarını paylaşmayıp tüketen taşralı zengin kocasının hayaline. Son hesaplaşması da bitmişti. Uçsuz bucaksızlığa kanat çırpıp yükselecek, sonsuz mavilikte yitip gidecek bir kuş kadar özgürdü artık. Ona sarıldım. Yorgun ama yenik düşmemiş bir savaşçı gibiydi. Ölümün soğuk yüzünün karşısında bile sınıfı onu geri alamamıştı. Mermin'le yürüyorduk. Sonbaharın renkleriyle bezenmiş yollar boyu. Dingindik. Olayın yeniliği aşınınca olanca şiddetiyle çökecek yitiriş acısına dayanabilmek için güç topluyorduk sanki. Fikri abla yaşamaktan vazgeçmişti. Bize hiç yardımcı olmuyor demişti tedavi eden hekim. Amaçsız bir acıyı sürdürebilmek için mi diyememiştim. Fikri ablanın doğaya karışma isteğinden Nermin'e söz etmiştim. Nermin'in gözleri bulutlanmış, yüzü kasılmış, dudakları incecik bir çizgi oluvermişti. Düşünce arkadaşlarının yanındaki Nermin'e benzemişti. Şimdi bana insanın toplumsal bir hayvan olduğundan ve görevlerimizden dem vuracaktı. Hüzünlü bir gülümsemeyle yüzü aydınlanmış, keşke bir an önce huzura kavuşsa demişti. Ona sarılmıştım, uzun yıllar özlediğim kız kardeşime kavuşmuş gibi. Yürüyorduk, sonbahar yaprakları üstümüze yağarken. Fikri abla az önce gömülmüştü. Öldüğünde ağlamıştım, 2 yıldır ilk kez. Kocamın giderken unuttuğu pijamalarını çekmecenin birinde bulduğum günden beri tek gözyaşı akıtmamış, duygularımdan ürkmüştüm. Fikri ablanın ardından ağlarken yüreğim yumuşuyor, acının orta yerinden huzura benzeyen tatlı bir duygu doğuyordu. Kabulleniş. Nasıl oluyor da kahrolmayabiliyordum. Acı beni bölememişti. O anda kendime deyin bir şey kavradım. Hayırdır ruhumda duran çatlak kapanmıştı. Dönüp de geçmişte kalan yaşamıma baktığımda bir büyük boşluk değildi beni yüzleyen. Yaşamadığım serüvenlere kocaman bir susuzluk duymuyordum. Ne de anılar omuzlarımdan bastırıp beni toprağa doğru iten ağır bir yüktü artık. Geçmişin ayaklarıma dolanan tutsaklık zincirinden kurtulmuştum. Küçük evimde yazı makinam, kağıtlar ve imgeler karşısında yaşarken benden kopup uzaklaşan eski benliklerim şimdiki varlığımın içinde yeniden erimişti. Nermin ve Fikriye ablayla birlikteyken yeniden bir tümlük olmuştum. Geçmişin hayaletleriyle yaşamaktan vazgeçmeliydim. Fikriye abla haklıydı. En büyük yas yalnızlıktı. Hayat öyle kısaydı ki şu andan başka gerçekte sahip olduğumuz hiçbir şey yoktu. Sonbahar güneşi ne güzel ısıtıyor dedi Nermin. Gözlerini kırpıştırarak Seyfi tutuklananı beri mevsimlerin farkında değildim. Hayat uçup gidiveriyor. Yüzü ürkek bir tomurcuk gibi açılıyordu. Güneşin yarattığı hazza. Ilık ve aydınlık günün iyimserliğine bırakıvermişti kendini. Acaba ileride bizim için bir uzlaşma mümkün olacak mı? İlk kez söz ediyordu evliliğinden. Gözlerinde küçük bir umut ışığı. Seyfi tutuklanınca çok acı çektim. Ben niçin dışarıdaydım? Ona yapılanlar neden bana yapılmamıştı? Utanıyordum. Bir yandan da ferahlamıştım. Bundan daha da çok utanıyordum. Tonlarca ağırlıkta bir yükmüş sanki Seyfi'nin varlığı. Alışmışım da fark etmiyormuşum. Ancak yük kalkınca ağırlığını kavramıştım. Hakkıyla ilişkimi hiç bağışlamadı. Yaşadığımız o evde sanki Hakkı da bizimleydi. Ondan hiç söz etmedik ve hep onu düşündük. Seyfi kendisini hep onunla kıyasladı ve yetersiz buldu. Belki de Nermin kendi suçluluk duygusunu Seyfi'ye yansıtmıştı. Kim bilir? Güneş sıcacık vuruyordu başımıza, yüzümüze. Nermin saçlarını çözdü. Biraz hava alsınlar dedi suçlu çocuk gülümsemesiyle. Omuzlarına dökülen dalgaları hafifçe savurdu. Özür dileyen bir sesle gitgide başıma buyruk kesiliyorum dedi. Seyfi çıkınca beni çok yadırgamasa bari. Bir erkeği onsuz bir eksiklik olunduğu için değil de onsuz da bir tümlük olunabileceği için sevmek daha güzel değil miydi? Kocamı bunaltırdım sevgimle ve sevgi gereksinimlerimle. Beni bırakıp uzaklara gitti. Dayanamayacağımı sanmıştım ama bir şey olmadım. Kimseye hesap vermeden de yaşanabileceğini keşfetmiştim. Kocam yanıma döndüğünde yeni durumumdan hoşlanır sanmıştım. Aldanmıştım, beni yadırgamıştı. Boşuna üzülüyorsun dedim Nermin'e. Seyfi kendisi için yaratmak istediği kimliği cezaevinde özümseyecektir. kendisini Hakkı Çalışkan'la ya da başka biriyle kıyaslama gereğini duymayacaktır. Ya tersi olursa? Nermin kuşkulu gözlerle bakıyordu bana. Ya sınıfı Seyfi'yi de geri alırsa? Geleceği kim bilebilirdi ki? Tatlı bir yorgunluk sarıyordu ikimizi de. Tedirginlik verici soruları erteleyen. Nermin'den ayrılmak istemiyordum. Hakkı Çalışkan'ın imgesi yıkılmış, Fikriye abla çekilmiş, Nermin yüzünü geleceğe dönmüştü. Cezaevinde de olsa bir kocası ve yetiştirecek bir oğlu vardı. Ya benim neyim vardı? Hayat izlenimlerden ve etkilerden başka ne bırakmıştı elimde? Niçin başkalarının acılarını kendiminmiş gibi duyuyordum? Günlerim çöl ıssızlığıyla uzayıp gittiğinden mi? Yalnız kalınca Fikriye ablanın acısıyla derinden sarsılacağımı biliyordum. Onu uzun süre belki de hiç aklımdan uzaklaştıramayacaktım. Ve ölümündense yaşamın ondan esirgediklerine yanacaktım. Fikri abla gitmiş, geride Nermin ve ben kalmıştık. Bize bizden başka dost yoktu ve bizim erkeklere gereksinimimiz vardı. Hep birer kırık ayna mı olmalıydık? Coşkularımızı hep küçük bahçelerde mevsim dönümlerinin renklerinde mi yaşamalıydık? Yoksa hep yalnız mı kalacaktık? Nermin hala avutulmak isteyen gözlerle bakıyordu bana. Ona ne diyebilirdim ki? Önünden geçtiğimiz gönlü bol bahçe dallarını sokağın ortasına dek uzatmıştı. Kıpkırmızı bir karanfil mevsimle alay edercesine gururla duruyordu sarı yaprakların arasında. Onu koparttım. Nermin'in şakağında dalgalanan akları bol saç tellerinin arasına sıkıştırdım. Küçük bir alev gibi tutuşuyordu orada. Karanfil saçlarına ne de yaraştı dedim. Kitabın sonu.